Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parirus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın hadi. Biz bugün sadece parayı aramayacağız. Hangi paradan bahsettiğimi biliyorsunuz. Soru giderek uzuyor zaten ama yanıtlanmadığı sürece başka çaremiz yok. Soruyu soracağız da bugün onun içinde biraz yanlış bilinenleri didikleyelim. Gün içinde bize bu konuda yardımcı olacak pek çok yazı da yazılacaktır. Şu anda yazılmışları da var ama biraz biz içinden gidelim de hani doğru bilinenlerle yanlış bilinenleri ayıklayalım. Kafalarımız netleşsin. Periskop'tan izleyenler yayını aşağıdan paylaşsın lütfen. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden hemen yapacağım. Ve herkesi çağırıp insanlardan diyeceğim ki gelin burada konuşalım ya, madem bir parayı arıyoruz hep beraber, paranın izini doğru sürmek zorundayız o zaman. Nerede süreceğiz? Tabii nerede kaybolduysa orada. Meşhur Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi karanlıkta bulamayacağımızı bildiğimiz için alakasız aydınlık bir yerde aramayacağız. Dün gece Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok il ilçe örgütlerinde asılan 128 milyar dolar nerede pankartlarının toplandığı haberleri geldi. Hatta bununla ilgili toplamaya direnen il ve ilçe teşkilatlarının savcılıklarla, emniyet güçleriyle karşı karşıya geldiği, insanların çok basit bir soruyu sormalarının neden engellendiği konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını arkasına astırdığı koca bir pankartla meclisin yasağını da deldi. Akıllıca bir hamle, son derece akıllıca bir hamle. Meclis kendi yasağını işletsin o zaman. Vermesin grup toplantısını. Yasakçılığa bir de bu boyutu eklesin Mustafa Şentop. Olabilir. Ama akıllıca bir hamleyle bu delindi de soru o değil. Soru gerçekten 128 milyar dolar nerede diye sorulan pankartları kaldıranlar nerede? Çünkü bu soru daha da uzamaya devam ettiği müddetçe iktidarın işine gelmeyecek. Emin olun. O yüzden zaten bu kadar sert çıkıyorlar. Çünkü burada bu sorunun karşılığında iktidarın verebileceği cevap ne olursa olsun kendi dönemleri bittikten sonra bir soruşturma konusu olacak. Bakın bunu yazın bir kenara. Bu kaçınılmaz. Çünkü eriyen Merkez Bankası'nın rezervi değil sadece. Bu biraz böyle yukarıda bir tanım gibi geliyor size. Biliyorum pek çoğunuz anlamakta zorlanıyorsunuz. Nedir bu para ya? Nereden gitti bu para diye. Ama bugün çok basit tanımlarla hep söylüyorum ya, benim haddim değil, ben bu işin hocası değilim ama hasbelkader ekonomistim, benim alanım gerçekten ekonomi ve size çok basit tanımlarla anlatmaya çalışacağım bugün. Kafanızın bir yerinde kalacak, merak etmeyin. Aslında bütün hikaye şu anda yaşadığımız günden 2 sene geri gittiğimiz anda anlayabileceğimiz, o günden bugüne ne olup bitti diye sorduğumuz zaman karşılığını çok kolay bulabileceğimiz bir öyküden kaynaklanıyor. Gerçekten kahramanları belli, yapanlar, edenler, yaptıktan sonra bir yere gidenler. Burada değişecek olan sorunun içindeki 128 milyar dolar ifadesi değil. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz o paranın peşine düşmeyin. İsterseniz Türkçeden 128 sayısını kaldırın. Ne yaparsanız yapın bu saatten sonra. Sorunun sorulmasını engelleme şansınız yok. Öncelikle şundan başlayalım. Bu 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın parası. Hani çok acayip kampanyalar yapılıyor. Biliyorsunuz, duyuyorsunuz, görüyorsunuz eminim. Dün sabah da bir parça bundan bahsetmiştik ama tabii konu bambaşka bir şey olduğu için çok fazla içine girememiştik. Bakın şöyle şeyleri söyleyebilmek çok akıllıca değil. Bunun mukayesesi mümkün. Yani 128 milyar dolarla neler yapılırdı? Mesela bugün kısmi kapanma. Ne demekse o saçma sapan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi bir şey. Gerçekten ben çok benzeştiriyorum ikisini birbirine. Kısmi kapanma, kapatmadığın yerden esmeye devam edecek çünkü. Ne yaparsan yap, istediğin kadar zorla burada hayatını. Ama bu sorunun sorulmasını engellediğiniz müddetçe bu soru üzerine yeni bir soru eklenerek gündeme gelecek. İktidarın bunu önlemeye çalışmasının birkaç tane sebebi olabilir ama bunlardan en net olanı şu ki bu iktidar dönemi bittiğinde ki bitecek. Demokrasi dediğin şey bu kardeşim, sandık kurulacak, biri gelecek, biri gidecek. Kötü uygulamalar yapanlar, halk tarafından beğenilmeyenler oyla gidecekler. Onların yerine kim gelirse gelsin bu parayı arayacak. Yanlış ifade, aramak zorunda. Çünkü giden hepimizin parası ve bu ülkenin geleceğinde kullanılacak bir para. Ama bunu şununla kıyaslamak yanlış. Yani 128 milyar dolar o para bulunduğunda şuraya harcansın, buraya harcansın. Bunu yapamazsınız. Bu değildir sorun olan. Yani SMA hastası çocuklara oradan çıkan parayı dağıtalım diyemezsiniz. Çünkü bu Merkez Bankası'nın biriktirmek zorunda olduğu bir rezerv. Bunun birkaç tane gerekçesi var. Dünyanın bugüne kadar yaşadığı pek çok büyük ekonomik kriz var. En çok bilineni işte 1929-1930 buhranı. Bütün dünyada ticaretin yarıdan çoğunun çöktüğü, yeni ticaret gruplarının oluştuğu, mafyanın biraz daha fazla öne çıktığı, kara para ifadesinin bütün dünyayı sardığı dönem. Onun dışında bize çok daha yakın dönemleri var. Mesela 2001'de bizim yaşadığımız bu anayasa fırlatma hikayesiyle başlayan ama tabii temel nedeni o değil. Daktiloların fırlatıldığı. Ne demek o insan niye daktilosunu fırlatır? Yazamıyorum artık, ilham gelmiyor falan. En fazla bu olur. Onun parayla bir alakası yoktur. 2001 krizinde biz bunu yaşadıktan sonra arka arkaya 17 bankanın batmasıyla yaşadığımız, o hani dövizin bir anda fırladığı falan, o hikaye aklınızda olabilir. 2008 bütün dünyayı etkileyen o evrensel mortgage krizi, Amerika'da başlayan ardı ardına isimleri bile çok fiyakalı aracı kurumların patır patır döküldüğü, onun etkisinin bütün dünyaya yayıldığı, işte Güney Asya'nın olduğu gibi indiği, finansal sistemin sallandığı bir kriz. Bunların hepsine eyvallah. Ama bizim anlattığımız şu 128 milyar dolar aslında 2 yıl geriye gittiğimizde görebileceğimiz bir şey. 2019'un Mart'ından itibaren dünyada yaşanan bütün sallantıları bizdeki kötü ekonomi yönetimi, adını önce böyle koyalım. Kötü ekonomi yönetimi demek ceza gerektiren bir suç falan değil. Ekonomi yönetimi kötü. Hakikaten beceriksiz ellerde. Eğer buna inanmıyorsanız AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın bu nasıl soru diyerek 128 milyar dolar nerede sorusunu karşılamasına bakın. Bu bal gibi, buz gibi, boru gibi çok mantıklı, çok akıllıca bir soru. Çok haklı bir soru üstelik. Bu bahsettiğimiz paranın içinde bir miktarını ayırmamız gerekiyor. Çünkü o miktar asıl bizim tartışacağımız bölüm. Ama kalan bölümüyle ilgili şöyle hızlıca bir çalışma yaptığınız zaman çok basit, anlaşılır. Bu iş yapan namuslu iktisatçıların yazdığı yazılardan da takip ettiğinizde göreceksiniz ki Türkiye'de 2002 yılında 3 Kasım'da iktidara geldikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o dönem bir önceki hükümetle, yani 57. hükümet zamanındaki ortaklarından bir tanesi, bugün de hükümetin ortağı MHP-DSP-ANAP koalisyonu içinde yaşanan o 2001 krizinden sonra uygulanan IMF programında Türkiye'nin katı para politikası uygulaması, bununla birlikte devletin bir takım harcamalarını kontrol altına alması, işte daha keskin katı kurallar getirilmesi, bu aklınızda yapısal reform olarak kalsın. Hep duyduğunuz yapısal reform bu. Mesela Merkez Bankası'nın özelliğinin gündeme getirilmesi, devlet bankalarından kamu zararı kavramının kaldırılması, ne yaparsan yap kardeşim, kamu adına o parayı indiremezsin denilmesi. Bütün bunlar bir takım başlıklar. Üretimde farklı noktalara yönelilmesi falan filan. Ama bununla birlikte hayatımıza giren bir cari açık kavramı var biliyorsunuz. Yani çok basit bir tanımla hepinizin anlayacağı, cebinizdeki evde harcadığınızın devlet modeline uyarlanmış hali. Aldıklarınızla sattıklarınız, yani aldığınızla harcadığınızla kazandığınız arasındaki farktan kaynaklanan bu farkın kapatılması için, bunun en azından döndürülebilmesi için, biliyorsunuz bugün kendisi de bir muhalefet partisinin genel başkanı, Ali Babacan'ın uzun süre ekonomi yönetiminde olduğu, işte ardından Mehmet Şimşek'in geldiği, farklı isimlerin yönettiği bir dönem Merkez Bankası'nın başından alındıktan sonra ya ne iyi ettiniz, şükranlarımı sunuyorum, gerçekten mutluluktan delireceğim diyen Naci Ağbal'ın da aynı koltukta oturduğu ekonomi yönetimi tarafından cari açık Türkiye'de hep şöyle tanıtıldı. Denildi ki biz kendi paramızı harcayacağımıza başkasının parasıyla büyüyoruz. Büyüme. Bakın bu çok kritik bir kelime. Çünkü Türkiye'de büyümeye pek çok şey feda edildi. Ve burada 6 yıllık yayın boyunca sıkça bunu duydunuz. Büyüme, ama neyin karşılığında büyüme? Buradaki büyüme eğer toplumun bütününe mutluluk veremiyorsa, toplumun bütününün, refahının, gelişiminin sağlanması anlamına gelmiyorsa, o sadece bir şişkinlik, belki bir gaz olarak tanımlanabilir. Çünkü dünyada da ekonomik model aynı şekilde devinmeye devam ediyor aynı dönem içinde. Siz büyüdüğünüzü söylüyorsunuz ama ekonominin içinde bir şişkinlik yaratıyorsunuz aslında. Ne demeye çalışıyorum? Şu, cari açığınız, başkasından kullandığınız para var yani, onun parasıyla büyüyorsunuz. Cari açık, Ali Babacan'ın tabiriyle, bu tabir olduğu gibi ona aittir. Cari açık, finanse edilebildiği sürece, yani döndürülebildiği sürece, daha amiyane tabirle söyleyeyim. Alınan para yerine konulabildiği sürece, kimin parası olduğu önemli değil bakın bu noktaya kadar. Yerine konulabildiği sürece sıkıntı yok. Ali Babacan sıkça ekonomi yönetiminden alınana kadar bunu tekrarladı biliyorsunuz. Cari açığın finansmanında bu tarz sıkıntı yaşanmaz diyerek. Ama biz bu cari açığın finansmanı için bahsettiğim dönem içinde yaklaşık 37 milyar dolar para harcadık. O döngünün içinde giden para. Bu normalde ekonominin rutini içinde bir tercihtir. Hani burada eleştiriyoruz ya, ama ne olursa olsun şunu da kabullenmek zorundasınız. Ekonomi yönetimini birileri yapıyorsa onlar yönetecekler. Yani siz ekonomiyi yönetmeye talipseniz iktidara geçeceksiniz. Geçemiyorsanız sadece ekonomi yönetimini eleştirmekte kalırsınız ki ben burada onu yapıyorum. Benim iktidara geçmek gibi bir hevesim yok. Allah yazdıysa bozsun. O değil hikaye. 37 milyar dolarlık çok kabaca bu para gidişi son 2 yıl içinde cari açığın finansmanında kullanıldı. Yani bizim aldığımızla harcadığımızla yani kazandığımız arasındaki farkın finansmanı için elimizde Merkez Bankası'nın kasasında olan harp olur darp olur burası Türkiye denilerek sürekli olarak o biriktirilen paranın içinden rezervin içinden akıtıldı bir bölümü. Bir de demin söyledim yani bizim 2001 krizinin ardından teslim olduğumuz IMF ile birlikte onlarla uyguladığımız o ortak ekonomik büyüme modelinin içinde ve daha sonra paramızı ödedik hatta geldiler yalvardılar verin ulan 5 milyar dolar dedim diye büyük yalanlar sıkılıyordu yani öyle bir şey değil anlatılan çünkü daha önce izah etmiştim o yüzden tekrar girmeyeceğim o hikayeye. Biz bu dış borcu sadece ve sadece IMF programı içinde edinmedik. Bu dış borç aynı zamanda Türkiye'nin farklı yükümlülüklerinden kaynaklanan hem kamunun hem özel sektörün sahip olduğu dış borç. Yani kamu kendi büyümesi için dış finansman kullanıyor. Biliyorsunuz işte kendi kredisiyle, kendi parasıyla yaptığı işte köprüler, otoyollar, başka altyapı yatırımları falan bunlar için finansman kullanılıyor. Metro yatırımları, hafif raylı sistemler duyuyorsunuz bunlar işte. Hastaneler, okullar, ot çöp neyse. Bunlar için harcanan bir para var ortada. O paranın bir döngüsü var. Hani dedik ya Türkiye bu yılın bitimine kadar 190 milyar dolar kemiksiz kuru para bulmak zorunda. Çünkü dış borcun döndürülebilmesi için buna ihtiyacımız var. İşte aynı dönem içinde 16,5 milyar dolar. Çok kabaca yine. Küsuratı atıyorum artık o kadar rahatız ki biz 128 milyar dolar aradığımız için 3'ün 5'in hakikaten bizim hayatımızda bir önemi yok. Rahatlıkla yuvarlayabiliyoruz. Kabaca 16,5 milyar dolarlık bir para bu dış borcun geri ödemelerinde onun finansmanında kullanıldı. Bitti mi? Hayır. Bir yandan da Türkiye'de yükümlülüklerini yerine getirmiş. Yani yatırımını yaptıktan sonra herhangi bir şekilde sıcak soğuk para sokmuş. Ne olduğunun çok önemi yok. Yani anlık getirmiş, vurmuş çarpmış çıkmış ya da uzun vadeli yatırıma girmiş ama bir süre sonra portföyünü toplayarak buradan çıkan borsanın içinden, altın piyasasından, faizden, döviz piyasasından ne olduğunun çok önemi yok. Bu tarz yatırımcının çıkışta götürdüğü bir para var. O da kabaca 17 milyar dolara denk geliyor. Bütün bunları topladığınız zaman aşağı yukarı 70 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz biz. Hiç az değil, farkındayım. Şimdi içinizden pek çok kişi şunu soruyor. Ulan biz 128 arıyorduk ama bak 70'i çıkmış bir şekilde gözümüzün önünde bağıra bağıra gitmiş. Doğru ama demin söylediğim bir daha hatırlatayım. Eleştiriyi yaparken doğru noktadan yapmak zorundayız. Ekonomi yönetiminde siz oturuyorsanız tercihleriniz hatalı olabilir. Bunlar eleştiriden muaf falan değildir. Hiçbir zaman böyle bir şey düşünülemez. Elbette eleştirilir. Elbette çatır çatır eleştirilir. Yanlış yapıyorsun, doğrusu bu değil, öyle yönetmemen lazım, bunu yapman lazım denilebilir. Ama bu 70 milyar dolarlık para gümbür gümbür bağıra bağıra gitti. Şimdi bunun dışında kalan 128 eksi 70 var ya, kabaca bir 58 milyar dolarlık para kalıyor. Bakın bunun küsuratını yuvarlamadım fark ettiyseniz. Yani ne 55'e indirdim ne 60'a çektim. Çünkü bu para tamamen ekonomide iş bilmezlikten kaynaklandı. Bir inat uğruna kaynaklandı. Mart 2019'dan beri Türkiye'de belirli aralıklarla dövizin sabit tutulmaya çalışıldığını burada ısrarla yayınlarda eleştirdim ve şunu söyledim. Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı bir dönemde pek çoğunuz hatırlayacaktır o kadar uzun bir zaman geçmedi üzerinden. Yani 20 yıl önce Türkiye'de yaşanan bu büyük ekonomik krizin ardından hatırlayacaksınız. O dönemde gazeteler çarşaf çarşaf sabit dolar kuru hangi gün dolar kaç lira olacak diye yazılar yayınladılar. Hatırlıyor musunuz? Orta sayfasını buna ayırıyordu gazeteler. Bir yıllık bir takvim çıkartmışlardı ve deniliyordu ki işte 1 Ağustos 2003 tarihinde şu fiyatta olacak. 19 Eylül'de şu olacak. Bütün bunlar yazılmıştı. Çünkü o gün çapa denilen bir sistem uygulanıyordu. Yani kurun sabitlenmesi üzerinden Türkiye'nin alacağıyla vereceği arasında bir denge tutturulmaya çalışılıyordu. Ama program uygulamaya girdiği andan itibaren denildi ki serbest piyasa ekonomisinden taviz yok. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu: biz dış dünyayla entegreyiz, bağlıyız birbirimize. Çünkü onun dışına çıktığımız zaman patlayacak ekonomiyi hiçbir şekilde döndürme şansımız yok. Ne ürettiğimizle yapabiliriz bunu, ne birinin malını alıp aracılık yaparak başka bir piyasaya satarak becerebiliriz. Böyle bir şansımız yok. Dış dünyayla entegreysek paramızın da, çok duyduğunuz bir kavram, konvertibilite, çevrilebilirlik, yani Türk lirasının Amerikan dolarına, Amerikan dolarının Türk lirasına, Avustralya dolarının aynı şekilde, ne bileyim işte Euro'nun Japon yenine çevrimi, bütün bunlar için de convertible olması gerekiyor paranızın. Çevrilebilir, dış dünyayla uyumluysanız. Bunu da kabul ettiğiniz andan itibaren ikinci bir denge noktası giriyor hayatınıza. Dış dünyada bu paraya ilişkin oluşan bütün gelişmelerden siz de etkileniyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato baskını yapılıyor. O baskının içinde orada yaşanan siyasi uyumsuzluktan, siyasi belirsizlikten dolayı dolardaki düşüş sizin hayatınıza da yansıyor. Bize çok yansımıyor gerçi bunlar ama daha çok dolardaki güçlenme, Avrupa Birliği bölgesinde mesela yapılmış bir anlaşmada diyelim ki Angela Merkel'le İngiltere'de Boris Johnson herhangi bir konuda anlaştıkları anda Avrupa Birliği'nin kaderi, İngiltere dışında bile olsa halihazırda gölgesi birliğin üzerinde duruyor biliyorsunuz. Böyle bir anlaşmanın olumlu etkisi Euro'nun güçlenmesiyle sonuçlanıyor. Bunu görüyorsunuz hepiniz. İşte siz convertible bir paraya sahip olduğunuz zaman o güçlenmelerden, o zayıflamalardan da etkileniyorsunuz. Ama şunu sorduğunuzu duyuyorum şu anda. Tamam da bizim 58 milyar dolarla bunun ne alakası var? Bizim 58 milyar dolarla alakası şu: biz geçtiğimiz yıl boyunca, yani pandemi koşullarının içinde bütün dünyada ticaretin bazılarına göre %30, bazılarına göre %46 daraldı. Bütün dünya üzerinde daraldığı bir sistemin içinde paramızı sabit tutabilmek için para sattık sürekli. Ve öyle bir satıştı ki bu, doların fiyatının sabitlenebilmesi için o dönemde anlatılanla bu dönemde anlatılanı karşılaştırdığınız anda yalanın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz zaten. Bugün ne deniyor mesela? Tamam, Türk lirasının bu kadar değersiz olması bizim açımızdan kötü ama ihracatçı açısından iyi. Oysa doları 6.80 ile 6.85 arasında tutabilmek için, 6 lira 80 kuruşla 6 lira 85 kuruş arasında tutabilmek için yaklaşık, dün bir tarama yaptım gece, kabaca 110-112 gün kadar sürekli olarak döviz çakılmış. Sürekli olarak. Bu para değişmesin, burada kalsın diye. Şimdi bu bir siyasi tercih midir? Evet, bir siyasi tercihtir. Burada harcanan para tamamen ekonomiden zerre kadar anlamazlıktan kaynaklanıyor. Çünkü doları orada sabit tutabilmek, yani paramız değersizleşti dedirtmemek için Türkiye'de, ekonomi yönetiminin başına damadını getirdi, o da bundan anlamıyor dedirtmemek için Türkiye rezervini kütür kütür sattı bu dönemde. Hem de öyle paralarla sattı ki burada 6 lira 80 kuruşla 6 lira 85 kuruş arasında orada tutulduğu dönemde bile dünyadaki bütün oynamalara kendini kapattı. Serbest piyasa içinde dolara duyulan büyük talebi bir şekilde karşılayabilmek için Merkez Bankası'ndan, kamu bankalarından kütür kütür bu fiyattan dolar sattı. Ne demek bu? Şu demek: aslında bıraksanız normalde demin anlatmaya çalıştığım o serbest piyasa koşulları içinde döviz yükselecekken siz baskılayabilmek için yükselmeyi hissettiğiniz andan itibaren elinizdeki kütür kütür dolarları, euroları bozdurmaya çalışıyorsunuz. Burada para birimi dolar. Çünkü bahsettiğimiz yatırımcı dolar üzerinden çalışıyor. Bu ne demek? Televizyonlarda gördünüz, burada dalgasını da geçtik. Ekonomiden zerre kadar anlamayan, sadece iktidar gücüne sırtını yasladığı için televizyon programlarında kendine yer bulan bir sürü dangalak, adını doğru koyalım, bir sürü dangalak çıkıp şunu anlattı mesela: döviz yükseldi mi? Çıkart elinden bir 1 milyar dolar. Bir daha çak, 5 daha çak, 10 daha çak, bak ne oluyor. Teoride bu doğru olabilir ama pratikte şöyle bir zararı var bu hikayenin. Merkez bankalarının döviz rezervleri bilinmeyen şeyler değildir. Yani bilinmeyen şeyler olmasının manası şudur: Sizin, benim, Merkez Bankası'nın kendi internet sitesinden yayınladığı haftalık, günlük ve aylık raporlardan da takip edebileceğimiz şeyi uluslararası camiada bizden bu işi çok daha fazla iyi bilen, yani ben bir ekonomistim ama benden de çok daha iyi bilen pek çok insan, pek çok uluslararası yatırımcı da takip ediyor. Bu size şu fırsatı sağlar. Aldığınız ucuza doların fiyatı sabitlendiği için siz durduğunuz yerde sürekli olarak faiz kazanırsınız. Yani o yükselmeden hiç etkilenmezsiniz siz. Dolar 6 lira 80 kuruştur, 85 kuruştur. Bilirsiniz bunu. 3 aydan fazla, yani dedim ya 112-113 gün benim dün bulabildiğim. Merkez Bankası'ndan bu taramanız mümkün çünkü. Bu süre içinde o insanlara siz açıktan faiz ödüyorsunuz demek bu. Yani onların paraları duruyor. Paranın herhangi bir zararı yok çünkü biliyorlar ki para yeşil bir para, en büyük banknotu yüzlükten oluşuyor ve o para durduğu yerde hiç ellemesen kazanıyor zaten. Buna bir de ülkenin kendi risk primi eklenmiş haliyle o ülkenin ekonomi yönetimi destek veriyor. Yani bu insanlar hiçbir şey yapmadan o gün döviz üzerinden Türkiye'ye sıcak para sokan ve bir takım dangalakların 5 sat, 10 sat, 15 sat kütür kütür dağıt, bak bir daha yapıyorlar mı diyerek körükledikleri o sistem içinde bu artışa, bu döviz artışının üzerine bir de faiz kazandılar. Çünkü bu parayı yatırımda değerlendirdiler zaten. Ama bunun savunulacak bir yönü yok. Çünkü demin dedim yani sizin rezerviniz görünüyor. Bu deve kuşunun kafasını kuma sokması gibi bir şey. Kıçınız ne yaparsanız yapın açıkta kalıyor. Siz görmüyorsunuz. Ama bütün dünya görüyor onu. Ve böyle bir durumda aslında siz ulusal egemenliğinizi de, bağımsızlığınızı da, ticari gücünüzü de, dünya ekonomi çevreleri içinde tırnak içinde saygınlığınızı da ucuza satışa çıkartmış oluyorsunuz. Çünkü siz her türlü müdahaleye açıksınız artık. Bunların içinde yaşadıklarınızı bir düşünün. Yani Rahip Brunson krizini düşünün, Deniz Yücel'in aynı gün içinde hem tutukluluğunun uzaması kararının verilmesini hem çalışan bir uçağa bindirilerek tekrar yurt dışına yollanmasını düşünün. Verilen üst üste S-400 tavizlerini düşünün, F-35 tavizlerini düşünün. Bütün bunlar işte sizin can damarınızı uluslararası camiaya açıp ağzıma burnuma vurun benim. Ne istiyorsanız yapın çünkü hepiniz görüyorsunuz ki benim param yok demenizden kaynaklanıyor. Burada uluslararası vurkaççı yatırımcı kadar gerçekten sağlıklı yatırımcı da bu parayı kazandı. Neden kazandı? Çünkü kazanabilir. Çünkü ekonomi böyle bir şey. Dünya piyasalarında ucuza gördüğünüz bir yerden satın alıp daha pahalıya çıkartabileceğinizi anladığınız bir yerde elinizden dağıtabilirsiniz. Bu çok basit ve ahlaksızlık falan değil bu. Bu ticaret. Bir grup ticaretini yaptı bunun. Burada eğer bir ahlaksızlık varsa halkın bunu anlamasını engellemeye çalışmaktır asıl ahlaksızlık olan. Televizyon ekranlarına çıkartılan dangalaklar aracılığıyla burada yapılanın aslında çok basit bir işlem olduğunu, ekonominin buna açık olduğunu anlatabilmektir. Asıl ahlaksızlık budur. Bugün geldiğimiz yerde bizim sorguladığımız para, bu 128 milyar doların içindeki aslında 58 milyar dolarlık pay. Yani o payın nereye gittiğini sorgulamak bizim hakkımız. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bundan 5 ay önce 8 Kasım 2020 günü Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı kayboldu ortadan. Instagram'dan bir mesaj bıraktı. Çok güzel uyuyordunuz, kıyamadım ben kaçıyorum diyerek. Bu arada at izi dedi, it izi dedi, saçma sapan bir sürü şey söyledi falan deparladı. Bunun üzerine o gün yükselme sanki bugünün iktidarı tarafından işte yapılan bir takım baskıların sonucunda, Türkiye'de kamunun yanlış yönlendirilmesi sonucunda oluşan baskı olarak adlandırılıyor. Alakası yok. Alakası yok. Yani o gün Berat Albayrak'ın gitmek dışında bir çaresi yoktu ki zaten. Onun yerine oturacak kişinin, bunun adı Naci Ağbal olabilir, Lütfü Elvan olabilir, hiçbirinin hiçbir önemi yok emin olun. Ünsal Ünlü olabilir, Allah yazdıysa bozsun. Hiçbir önemi yok bunun. Bu ekonomi, hani eskilerin bizim çocukluğumuzda çok kullanılan tabiriyle bu çocuk okumaz. Neden okumaz biliyor musunuz? Çünkü para yok. Çünkü para yok. Deminden beri özetlediğim şeyden sanırım anlamışsınızdır artık. Bizim aradığımız bu 58 milyar dolarlık bölüm aramaktan istesek de vazgeçemeyeceğimiz bir bölüm. Çünkü ülkenin tarihini ilgilendiren bir şey. Yarın Türkiye'de ekonominin tarihi günlük, aylık, yıllık ne olarak yazılırsa yazılsın bu para aranacak. Aramamak dışında bir çaremiz yok. İktidar değiştiğinde mutlaka yapılacak bu. Ve bugünün iktidarı bunu bildiği için bu kadar sert basıyor zaten topa. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dudullu ilçe teşkilatının balkonundan 128 milyar dolar nerede pankartını kaldırmanın, kaldırmak için savcılık kararı çıkartmanın başka nasıl bir mantığı bulunabilir? Diyelim ki CHP'nin çok güçlü olduğu bir yerde, Ankara'da, Çankaya'da, mesela İstanbul'da, Kadıköy'de. Bu pankart orada dursa da durmasa da insanlar zaten konuşmaya devam etmeyecek mi? Edecek. Ama bu kadar büyük baskı uygulamanın tek nedeni var. Ya bu para soruşturulacak kardeşim. Ne yaparsan yap. Sen değil, senden öncekiler de soruşturuldu çünkü. 2001 krizi yaşandıktan sonra Türkiye'de 2001 krizinin ardından batan 17 tane bankayla, o dönem yok olan devlet kağıtlarıyla, bir takım zararların bazı holdinglerde saklanmasıyla bunlar soruşturulmadı mı? Tamam, bu dönemde soruşturulacak. Bunda yanlış bir şey yok ki. Bu yanlış değil. Ama bu 58 milyar doların sorgulamasını halktan saklamak yanlış. Çünkü siz bunu sakladığınız müddetçe yeni sorularla karşınıza gelecek. Çünkü işte bizim sorgulayabileceğimiz o 58 milyar dolarla neler yapılabilirdi sorusunu sorma hakkımız var. Bu bizim şansımız falan değil, görevimiz yurttaş olarak. Sormak zorundayız. 58 milyar dolar dünyada yaşanabilecek. Bakın Allah korusun, bugün dünyada basit bir ekonomik kriz yaşanacak olsa, basit bir ekonomik dalgalanma yaşanacak olsa Türkiye'nin buna direnci çok az. Gerçekten bunu saklamanın bir manası yok, saklayamazsınız zaten. Bunu bizler bildiğimiz gibi uluslararası yatırımcı da biliyor zaten. Ama daha önemlisi, siz Merkez Bankası kaynaklarını kullanmakla aslında ülkenin geleceğini riske atıyorsunuz. Yapmak zorunda kaldığınız pek çok yatırımdan uzaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bankacılık sektörünü zarara, krize açık hale getiriyorsunuz. Bu sorgulanmayacak mı? Elbette sorulacak. Üstelik size şu, hani yayının başından beri umarım anlaşılmıştır, basit bir mantıkla anlattığım düzlem içinde sorgulanacak. Ve biz 128 milyar doları istediğiniz kadar sorun, 58 milyar doları sorun, 1 dolar nerede diye sorun. Bırakın onu ya, sadece nerede diye sorun. Herkes, bir haftadır anlattığım gibi, herkes aslında sorunun tamamının ne olduğunu biliyor. Siz o pankartı kaldırdığınız zaman soruyu ortadan kaldıramıyorsunuz. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için serbest ve şeffaf şekilde hesap verilmesi gerekiyor. Asıl bugünün iktidarının sakladığı hikaye bu. Hesap verilebilirlikten uzaklaşılıyor. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim, herkes kafasına göre karar almaya başladı Türkiye'de. Hani konuşmuştuk ya, bu amirallerin, rütbelerinin, emekli 14 amiralden bahsediyorum, rütbelerinin sökülebilmesi için, Yeni Şafak gazetesi bunu manşet yaptı biliyorsunuz. Ben de dedim ki siz ahlaksızsınız kardeşim. Nasıl sorarsın bunu? Yargı kararı çıkartmak gerekiyor. Acaba idari kararla bu yapılabilir mi çalışması yapılıyor denilmişti ya. İşte ne yaparsanız yapın, idari kararla değil, yargısal kararla bu soru sorulacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki 2 metrelik bir pankartla sorgulanmasının bir önemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dudullu ilçe teşkilatının balkonuna astığı bir pankartla alakası yok bunun. Bu ülkenin kaderiyle alakalı bir şey. Bizim bu paraya hep ihtiyacımız olacak. Çünkü bizim Merkez Bankamıza hep ihtiyacımız olacak. Çünkü bu para aslında baktığınız zaman teorik olarak, hani hep anlatıldığı şekliyle, Merkez Bankası'nda Türk Lirası karşılığı olarak duruyor olabilir, bu değil sorunumuz. Ama 2021 yılı sonuna kadar, nasıl ki özel artı kamu Türkiye'de 190 milyar dolarlık bir ödeme için nakde ihtiyacımız varsa, bu paraya da ihtiyacımız var bizim. Bugün de var, yarın da var, öbür günde olacak, her zaman olacak. Ülkenin çarkları dönmeye devam ettiği müddetçe, yani ülke çalıştığı müddetçe, bir insan gibi düşünün, sabah kalktığı zaman, tuvalete gidebildiği zaman, su içtiği zaman, onu idrar sistemi içinde atıp dışarı çıkardığı zaman, metabolizması çalıştığı müddetçe bu soruya ihtiyacımız var bizim. İstediğiniz kadar saklayın. Bu soruyu insandan çıkartma şansınız yok. Çünkü bizim bu paraya ihtiyacımız var. Bugün de var, yarın da var, öbür günde olacak, her zaman olacak. Ve burada ortaya çıkan tek şey ekonomi yönetimindeki büyük beceriksizlik. Yani bir inat, bir anlamama, bir anlaşılamama, bir kafası çalışmama durumu nedeniyle bu 58 milyar doların çarçur edilmesi. Kalanı ekonomi politikası içinde öyle ya da böyle yedirilir. Anlatabilirsiniz ama bu 58 milyar doların hesabını vermek mümkün değil. Şimdi kritik soru, son bir dakikanın içinde. Kim verecek? Bakın, bu hesap %100 bugünün bürokratlarının üstüne kalacak. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılmış isimlere kaskallanabilir. Merkez Bankası başkanlarına, eski başkanlarına kaskallanabilir. Naci Ağbal'ın "beni bu görevden aldığınız için şükranlarımı sunuyorum" ifadesini bir de böyle okumanızda fayda var yani. Oh ben yırttım. Hiç kimsenin yırtma şansı yok. Bu 58 milyar dolarlık kaybın nerede olduğunu sorgulamak, hepimizin kaderi ise eğer, bunun hesabını bugün değilse bile yarın vermek, kaçınılmaz olarak vermek de o dönemin bürokratlarının tamamının, yani şu baktığımızda 20 yıldır iktidarda olan, öyle ya da böyle, sağdan soldan bu işe bulaşmış, altına imza atmış herkesin kaderi haline gelmiş durumda. Soru uzuyor farkındayım ama yayının başında söylediğim bir daha söyleyeyim. Yanıtlamadığınız sürece başka çaremiz yok. Bu soru sorulacak. 128 milyar dolar nerede? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım anlaşılmayan, eksik kalan, ya ben şurası biraz ayağa yere basmadı dediğiniz bir bölüm kalmamıştır. Mümkün olduğunca basit anlatmaya çalıştım size. Ama bu soruyu sormaya devam edeceğiz. CHP ilçe teşkilatları, il teşkilatları falan değil hikaye. Gerçekten bu iş HDP'linin de sorunu, AKP'linin de sorunu. Çünkü o para Merkez Bankası rezervinin üzerinde parti logosu yok. O para hepimizin geleceği. Bugün burada olduğunuz için teşekkür ediyorum hepinize. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek mümkün diyerek farklı siyasi görüşten insanlar olarak buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Derdimiz konuşabilmek, demokrasinin gerçekten bu olduğunu anlatabilmek insanlara. Çünkü bu bir zenginlik, iyi kullanırsanız. Kullanamazsınız çok zor bir yönetim sistemi ya. Herkesin birbirine tahammülünü gerektiriyor çünkü. Ama becerebildiğimiz müddetçe, yapabildiğimizi düşünüyorum, o zaman tadından yenmeyecek bir sistem işte. Burada yapmaya çalıştığımız hikaye de bu. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama ya ben nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum diyorsanız eğer, patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu bir, patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'da arama çubuğunu açın. Mesela şu anda YouTube'da 3550 insan izliyor yayını. Hiç fena bir rakam değil online bir yayın için. Bunlardan 1370'i de yayını beğenmiş. Diğerleri kabaca 2000 kişi beğenmedikleri bir yayının içindeler. Bilmiyorum gerekçelerini. Vardır eminim çok sağlam bir sebepleri ama izlemişler yayını. Oradaki o beğeni tuşu son derece önemli. Bunun için yaptım bu kadar laga lugayı. O beğeni tuşunu, yukarı doğru baş parmak tuşunu tıkladığınız anda bu yayına çok büyük bir destek vermiş olacaksınız. Gerçekten. Çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek. Diyecek ki bakın insanlar böyle bir şey izliyorlar. Bu kadar insan da beğenmiş. İstersen bir bak. Yani yayın daha çok tanınır, daha çok insana ulaşır hale gelecek. Bunun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben de size o mailin karşılığında bir mail atarak katkı iletmenin diğer yollarını anlatırım. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmediği gibi bugünden sonra da asla değişme şansına sahip değil. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.